zihnini boşalt. Su gibi formsuz ve şekilsiz ol. Suyu bir bardağa doldursan su bardak olur. Onu çay demliğine doldur, o zaman da su demlik olur. Bak, su akar, yayılır, damlar ya da parçalanır. Su gibi ol dostum. Enap Belediye ile yürüttüğümüz Sınır Etkisi programından sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Enap Belediye Podcast.
Zaten ölmeden önce o adamın vücudunda bıçak işlemiyordu. Kurşun işlemesi de şüpheli olduğundan zehirlenerek öldürüldü. Dövüş sahnelerinde o kadar hızlı hareket ediyormuş ki kamera ancak yavaş çekimde yakalıyormuş. Eğer çocukluğunuz 80'li ve 90'lı yıllara denk geldiyse Bruce Lee hakkında ortaya atılan bu tarz iddialarla karşılaşmama ihtimaliniz yok gibi. Dövüş sanatlarının tüm dünyadaki akıbetini tek başına değiştiren birinin ardında bıraktığı miras elbette şehir efsanelerinden ibaret değil. Çin operasının önemli sanatçılarından olan babasının Amerika turnesi esnasında San Francisco'da dünyaya açtığı gözlerini Enter the Dragon'un tanıtım çalışmalarına hazırlandığı sırada kapatan Bruce Lee, o aradaki 32 yılda milyonlarca insanın hayatına dokunacak bir dövüş sanatı ve felsefesi yarattı. Bruce Lee, Hong Kong'un çetelerle dolu sokaklarında başını sürekli belaya soktuğu için ailesi tarafından Amerika'ya yollandığında henüz 18 yaşındaydı. Bir cebinde $100, diğer cebinde de ustasından öğrendiği dövüş teknikleri. Gündüzleri felsefe okuyup geceleri restoranda çalışan Bruce, kısa süre sonra Kung Fu'nun karate ve judo kadar popüler olmamasını fırsat bilerek Sydney'de dövüş okulu açtı. Yakın dostu, öğrencisi ve de aynı zamanda sadıcı olan Taki'nin dediğine göre, öğrencilerin ten rengine göre değil, karakterine ve ruhuna bakarak eğitim veriyordu Bruce. Ve Bruce'un ilk karşısına çıkan rakibi 1960'lı yıllarda zirve yapan ırk ayrımcılığı oldu. İkinci Dünya Savaşı esnasında kendi vatandaşı 100 bin Japon'u toplama kampına kapatan Amerika'da uzak doğululara karşı olan negatif hisler hala çok güçlüydü. Dövüş dersi esnasında omzun üstünden yere fırlattıktan sonra romantikçe çıkma teklif ettiği öğrencisi Linda ile hayatlarını birleştirme kararı aldıklarında bunu başta Linda'nın ailesi olmak üzere herkesten gizlemek zorunda kalacaklardı. Bruce'un karşısındaki tek engel, ırklar arası evlilik gibi bir tabuyu çiğnediği için öfkelendirdiği beyazlar değildi. Okulunun kapılarını her ırktan insana açması, sanatını sadece Çinlilere öğreten diğer dövüş ustalarını da öfkelendirmişti. O, ustaların birinden gelen, ya okulunu kapatırsın ya da bizimle dövüşürsün teklifi, sokaklarda büyüyen Bruce için oldukça retorik bir soruydu. Evet, dövüşü kabul edecekti Bruce. Ama bir oğlu ve 8 aylık hamile olan eşi Linda'nın gözü önünde dövüşen Bruce, müsabakanın sonunda okulunu ve onurunu kazanacak fakat özgüvenini yitirecekti. Rakibinin işini 10 saniyede bitireceğinden emin olan Bruce'un umduğundan 170 saniye kadar uzun sürmüştü bu dövüş. Hayal bile etmediği kadar zorlanmıştı. Bruce Lee o gün ileride takipçilerine miras bırakacağı beden ile zihnin bütünleştiği kusursuz tekniğini geliştirme kararı aldı ve zorlu eğitim süreci başlamıştı. Bruce'un Amerika'ya gelirken cebinde taşıdığı unutulmaya yüz tutmuş bir özelliği daha vardı. Oyunculuk. Hong Kong sinema dünyasında ünlü olan babasının etkisiyle daha kundakta bir bebekken filmlerde görünmeye başlamış, bir dönem Hong Kong'un önemli çocuk oyuncularından biri olmuştu. Fakat bu kısa bir maceraydı. Çocukluktan kalan bir hobi olarak gördüğü için pek de bahsetmeye değer bulmazdı. Karısı Linda ve arkadaşları bile bilmiyordu. 1964 yılında Long Beach'te düzenlenen ve Bruce'un ilk kez dikkatleri çektiği karate turnuvasına Hollywood'un kuaförü Jay Sebring'in de katılması sayesinde çocukluk hobisi tekrar kapısını çaldı. ESPN'in Be Water belgeselinin açılışını da süsleyen ilk deneme çekimi görüntüleri, kamera önündeki rahat tavrı ve ekrandan taşan aurasıyla Bruce'u önünde bekleyen parlak sinema kariyeri vardı. Fakat rakip yine ortadaydı. Irkçılık. Hollywood'da da karşısına dikilmişti. The Green Hornet'ta tekmeleriyle konuşan, Kato rolüyle hızlı başlayan yolculuk, Amerika televizyonlarının diğer ırklara mensup kahramanları dışlayan yapısı yüzünden çabucak öne tıkanmıştı. Steve McQueen, James Coburn, Kerem Abdul-Jabbar gibi dostlar edinmişti kendine. Onlara da dövüş eğitimi vermeye başlamıştı. Karikatürleştirilmiş uzak doğulu temsillerden rahatsız olan Bruce, bunu değiştirmek için bir kung fu dizisi yazdı. Ancak Amerika televizyonlarında bir uzak doğulunun başrolde yer aldığı ilk diziyi Warner Bros'a kabul ettirmeyi başaramadı. Warner Bros, kısa süre sonra David Carradine'in başrolünde yer aldığı Kung Fu adlı diziyi çekecekti. 1970 yılında Bruce, sarı ırka mensup biri olarak beyazların kahramanı olamayacağını anladığı için ana vatanına geri döndü. Bruce'un Hong Kong'a dönüşü ilk başta pek hoş karşılanmadı. Oynadığı Kato rolü sayesinde Hong Kong'da tanınıyordu. Ama artık Amerika halkının arasında bir Çinli, Çinlilerin arasında ise Amerika'ya aitti. Eve dönen müsrif evlat algısını yıkmak ve Asyalıların özdeşleşebileceği bir yıldız olmak için hemen işe koyuldu. İlk işi Hong Kong sinemasında The Golden Harvest ile bir sözleşme imzalamak oldu. Sonra hiç durmadan arka arkaya filmler çekmeye başladı. Çin'in sömürü altındaki günlerini anlatan The Big Boss ve Fist of Fury'nin elde ettiği muazzam gişe başarısı kendisine yazar, yönetmen ve yıldız olarak sinemasal özgürlüğünü getirdi. En iyi filmi olan The Way of the Dragon'da diğer dövüş sanatı ustası Chuck için çizdiği rolle Hollywood'un en kötü adam stereotiplerini paramparça etmişti. Bruce'un gerçek potansiyelinin farkına ancak varabilen Warner Bros. Yetkilileri için Çin'e seyahat vakti gelmişti. Şirket Bruce'un ilk uluslararası projesi Enter the Dragon'un yapımcısı oldu. Daha önce hiç ortak yapımı olmayan Hong Kong ile Hollywood işte Bruce sayesinde nihayet buluşmuştu. Bruce az zamanda çok şey başararak büyük bir yıldıza dönüşmüştü artık. Yıllardır hayal ettiği ama sürekli duvara tosladığı her şeyi bir bir gerçekleştirmek üzereyken 1973 yılında şiddetli baş ağrılarına ara vermek için çekildiği odasında ölü bulundu. Herkes şoktaydı. Ama Bruce Lee'nin gerçek yolculuğu öldüğü gün başlamıştı. Yaşarken etrafına serpiştirdiği tohumlar birer birer topraktan çıktı ve bambu edasıyla hızla boy verdi. Garip ismi nedeniyle ilk başta yadırganan Jeet Kune Do, yani durduran yağmurun yolu, tekniği ve Amerikalılara yabancı bir uygarlığın binlerce yıllık birikiminden beslenen su gibi ol felsefesi dünyanın dört bir köşesinde ilgi görmeye başlamıştı artık. Hem gerçek hayatta hem filmlerde Bruce Lee'nin ağzından dökülen her cümle kutsal kitaplardaki sözlerle eşdeğer tutuldu. İnsanlar onun felsefesine sıkı sıkıya sarılmıştı. Ölümünün ardından her tarafı saran dövüş okullarına her ırktan ve yaştan milyonlarca insan akın etti. Artık her semtin bir dövüş okulu vardı. Sokaklar Bruce gibi sesler çıkartarak tekme sallayan çocuklarla doluydu. Bruce Lee'den eğitim gören veya onun elinden ustalık belgesi alanlar tabii ki de birer havariye dönüşmüştü. Bruce Lee bugün zamandan ve mekandan azat edilmiş bir varlık artık. Kendisi hep arzuladığı şekilde doğu ile batı arasında uzanan bir köprüydü. Bruce Lee olmasaydı ne uzak doğu sineması bu kadar popülerleşirdi ne de Kill Bill'lerden John Wick'lere uzanan birçok Hollywood filmi çekilebilirdi. Sadece sinemada değil, bugün UFC diye bir organizasyon varsa mevcudiyetini yine Bruce Lee'ye borçlu. Mirası, popüler kültürün ve günlük hayatın her köşesine sinmiş durumda artık Bruce Lee'nin. Kendisine atfedilen şu söz ise, yaşamını, ölümünü ve isminin etrafında oluşan efsaneyi kusursuz şekilde açıklıyor. Ölümsüzlüğün anahtarı, önce hatırlanmaya değer bir hayat yaşamaktır. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.
Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.